Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. 2023'ün ilk programını yapıyoruz. Bugün dünya tarihinde çok önemli izler bırakan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni konuşacağız. Geride bıraktığımız 30 Aralık tarihi Sovyetler Birliği'nin resmen ilanının 100. yıl dönümüydü. Bugün de bunu konuşacağız. Hemen frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Ayrıca radyomuzu Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği neden kuruldu, nasıl kuruldu, neler başardı, neden dağıldı, dağıldıktan sonraki dönem. Bugün bu saydığım başlıklara dair Sovyet tarihinde öne çıkanların üzerinden geçeceğiz. Tabii ki Sovyet tarihi kuruluşu ve dağılmasına kadar ki geçen sürede aslında çok kapsamlı akademik araştırmaların konusu olacak düzeyde bir şey. Ama biz burada bu programda yıl dönümünden sonra Sovyetler Birliği'nin ilanının 100. yıl dönümünde öne çıkan gelişmeleri ele alacağız. Tabii ki de ilerleyen bölümlerimizde çeşitli başlıklara dair işte Sovyet dış politikası olsun, Sovyetlerin diğer ülkelerle ilişkileri, Sovyet savaş tarihi, Sovyet siyasi tarihi gibi konularda elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce derinleşmeye çalışacağız. Ve bu bölümde tabii ki de bize Sovyet Kızıl Ordu Korosu eşlik edecek. Hatta başlamadan sözü Kızıl Ordu Korosu'na bırakalım ve Vupıt Drogu yani yolda olmak anlamına gelen marşı dinleyelim.
Солнце за эти скитания, за счастье, брати,
Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindeyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 74 yıllık yaşantısında dünyaya kattıklarıyla, hatalarıyla veya başarılarıyla çok önemli dersler bıraktı. Birliğin kurulmasını da dağılmasını da bu iki evreyi de dünya tarihinde yeni birer sayfa açan dönemler olarak kabul edebiliriz. Tabii Sovyetler Birliği'nin kuruluşunu konuşurken daha önceki bir tarihe 1917 yılındaki Büyük Ekim Devrimi'ne değinmemiz gerekiyor. Kısaca bir üzerinden geçelim bu sürecin. Bu arada biz bu dönemi Ekim Devrimi olarak bilsek de devrim aslında 7 Kasım 1917 tarihinde gerçekleşiyor. Ekim tarihi eski takvime göre kaydedildiği için Ekim Devrimi Büyük Ekim Devrimi ya da Büyük Ekim Sosyalist Devrimi olarak akıllarda kaldı. 1917 yılının başlarında Çarlık Rusyası tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyordu. Hızla kötüleşen ekonomik koşullar, savaşın getirdiği yıkım, halkın yöneticilere olan güvensizliği ve yöneticiler ve devlet görevlileri arasındaki yozlaşma en üst seviyelerde seyrediyordu. Bu durumdan tabii ki de en çok etkilenenler başta çalışanlar, işçi sınıfı ve yoksullardı. Tabii o dönem bazı siyasi çıkışlar da yapılıyordu. Birazdan değineceğiz bunlara. Yeni bir alternatif sunmak, Rusya'nın geleceğine ilişkin, siyasi geleceğine ilişkin ve zaten bu diğer siyasi örgütler de çalışmalarına devam ediyordu. Dolayısıyla Rusya'nın içinde bulunduğu bu koşullar önce isyanların, tabii çoğunlukla işçilerin ve yoksulların ve dönemin sosyalistlerinin, komünistlerin yani Bolşeviklerin de dahil olduğu bir süreçte bu kesimlerin önderlik ettiği ve katılım sağladığı isyanların çıkmasına yol açtı. Bu arada bu isyanlar dönemi Rus coğrafyasında yeni değil. Daha önce de 1905 devrimi olarak anılan ve nihayetinde Rusya'nın anayasal monarşiye geçmesiyle sonuçlanan bir tarihsel dönemde yaşanmıştı. 1917 yılına dönelim. Yılın 23 Şubat tarihinden itibaren başlayan eylemler, devam eden siyasi çalışmalarla ve halkın talepleriyle de birlikte monarşinin devrilmesi talebinin sesinin daha gür bir şekilde çıktığı bir sürecin kapısını araladı. Rusya'ya o dönem Romanov hanedanı hükmediyordu ve Çar II. Nikola Rusya'nın çarıydı. Bu süreçte Çar II. Nikola devrildi. Aslında 1905'ten itibaren sürece baktığımızda önce anayasal monarşiye geçilmesi, sonra devrimin gerçekleşmesi. Yani 1905 anayasal monarşiye geçildiği tarih, 1917 Ekim devriminin yaşandığı tarih ve 1922 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ilan edildiği tarih. Geride bıraktığımız yüzyılda Rus coğrafyasının önemli öne çıkan dönüm noktaları bu tarihlerde yaşandı. Şubat 1917'de Çar'ın devrilmesinden sonra önce Rus Meclisi Duma'da çoğunluğa sahip olan kadetlerin desteklediği ve Prens Lvov başkanlığında bir hükümet kuruldu. Kadetler dediğimiz Çarlık dönemindeki bir liberal parti. Bu partinin üyelerine kadetler denirdi. Partinin Rusça isminin kısaltmasından oluşuyor. Ve aynı yılın Temmuz ayında Kerenski başkanlığında bir geçici hükümetler dönemi yaşandı. Kerenski dediğimiz isim de yani Alexander Kerenski Rus siyasetinde dönemin önemli isimlerinden. Hukukçu aynı zamanda. Kerenski'nin partisi Sosyalist Devrimci Parti. Yani sosyalist devrimcilerden kopan bir grup olan Trovidiklerdi. Ve kısaca bunlar sosyalist devrimciler olarak tanınıyor. Bu Kerenski'nin de dahil olduğu partinin de aslında iki ayrı kanadı var. İki ayrı kanatla tanınıyor. Sağ ve sol olarak iki ayrı kanada ayrılmış durumda. Tabii bunların ismi sosyalist devrimci ama bu parti Marksist görüşe sahip değildi. Marksist görüşe sahip olanlarsa Lenin'in önderliğindeki Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ydi. 1898'de kuruldu bu parti. Rusya'nın ilk Marksist partisi. Daha sonra tabii bu parti de Bolşevik ve Menşevik olmak üzere ikiye bölündü. Tabii bu partinin de ismi aslında Rusya Sosyalist Demokrat Partisi'ydi ama daha sonra değiştirildi. Yaşanan bu Ekim devrimiyle birlikte Kerenski başkanlığındaki geçici hükümet de düştü ve iktidarı Bolşeviklerle sol, az önce saydığımız sol sosyalist devrimciler paylaşır hale geldi. Bolşevik kavramına da burada bir parantez açalım. Bolşevik tabii artık Lenin'i ve onun temsil ettiği siyasi akımı kastediyor ama Bolşevik çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça bir kelime. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin ikinci kongresinde Lenin ve partinin diğer önderlerinden Martov arasında 1903 yılında yaşanıyor bu olaylar. Bir görüş ayrılığı yaşanıyor ve bu görüş ayrılığı sonucunda ortaya çıkan bir taraflaşma. Bolşevikler çoğunluk ve Menşevikler azınlık. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olunca Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik kelimesi öne çıkıyor. Azınlıktaki Martov yanlıları da o tarihten itibaren Menşevik olarak adlandırılmaya başlıyor. Her önemli devrim gibi Sovyet devrimi de iç savaşla kuruldu. Bolşeviklerin iktidara gelmesinden sonra 1918 ve 22 yılları arasında Rusya'da şiddetli bir iç savaş başladı. Komünizm karşıtlarının 1918 yılında başlattığı saldırılar dönemi bu. Bu saldırılar daha sonra Rus tarihinde beyaz terör dönemi olarak anıldı. Sovyetlerin Kızıl Ordusu'na karşı komünizm karşıtı veya çar yanlısı generallerin güçlerinden oluşan Beyaz Ordu savaşıyordu. Bu savaşta tabii Amerika, İngiltere, Fransa, Polonya, Japonya gibi ülkeler de dahil oldu. Ve bu ülkeler Beyaz Ordu'ya önemli miktarda yardımlarda bulundu. Tabii başarılı olamadılar. Bu savaş 1921'de Bolşeviklerin ve Kızıl Ordu'nun zaferiyle sonuçlandı. Ve ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin resmi bir birlik haline alacağı sürecin ilk adımı oldu bu zafer. Bu arada tabii Sovyet kelimesi konsey, toplantı gibi anlamları da sahip. Yani iktidara yönetsel bir organa atıfta bulunan bir kavram. Bu arada şunu da tekrar edelim. Daha önceki bir tarihte yani 25 Ocak 1918'de toplanan 3. Sovyetler Kongresi'nde Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuruluşu zaten ilan edilmişti. Yani bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin resmen kurulması aslında daha sonraki bir süreç. 4 yıl sonra yaşanacak bir süreç. Ve bu ilanda 18 yılındaki ilanda eski Rus Çarlığı ve sahip olduğu topraklar özerk cumhuriyetlere ayrıldı ve her ulusa yerel yönetimlerini örgütleme hakkı tanındı. Tabii bu örgütlenme hakkı tanındı ama birliğin kurulması için birkaç yıl daha geçmesi gerekecekti. Onun da sebebi şu: Rusya'da Ekim Devrimi başarıya ulaşmasına rağmen Bolşevikler daha kırsal bölgelerde yeterince güçlü değildi. Az önce bahsettiğimiz gibi Çar yanlısı generaller Batı ülkelerinin ve Japonya'nın da maddi ve askeri desteğiyle zaten bir savaş halindeydi Bolşeviklere karşı. O dönem Lenin ve partisi Çar ve ilk Birinci Dünya Savaşı'nda Çar ve diğer İtilaf devletleri arasında yapılan anlaşmaları ifşa edince, açıklayınca bu durum Rusya'nın eski Çar dönemi generallerini ve eski ortaklarını çok zor durumda bıraktı. Ve bu ülkelerin Sovyet karşıtı, Rusya içindeki çarist generallere, güçlere destek vermesinin en önemli sebebi de o dönemde büyük bir akım haline olan sosyalizmin, komünizmin kendi ülkelerine yayılmasına engel olmaktı. Bu savaşta Bolşevikler Anton Denikin, Pyotr Vrangel, Alexander Kolçak gibi monarşi yanlısı generallere ve onların müttefiklerine karşı savaşı başarılı oldular. Aynı zamanda Sovyetlerdeki Rus topraklarındaki bu iç karışıklıktan yararlanıp ülkenin topraklarını işgal etmeye başlayan Romanya, Polonya ve Japonya ile de mücadele etmek zorunda kaldılar. Yani hem iç hem dış savaşın, iki önemli çatışmaların aynı anda yaşandığı bir süreçten sonra zaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilan edilmiş oldu. 30 Aralık 1922'de Sovyetlerin ilan edilmesinden sonra devletin federal yapısı konusunda yeni düzenlemeler yapıldı Lenin'in önerisiyle. Lenin'in tüm cumhuriyetlerin eşit statüde egemenlik haklarının korunduğu birleşik bir federasyon olarak organize edilen bir ülke tarifi ve aynı zamanda her ülkenin birlikten ayrılma hakkının da bulunduğu bir planla Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Belarus, Ukrayna ve Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetlerinden oluşan o diğer Sovyetlerle birleşmesiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen kuruldu. Birlik 15 cumhuriyetten oluşuyordu. O tarihten itibaren Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılına kadar ortaya koyduğu bütün süreç insanlık tarihi için geride çok önemli deneyimler, çok önemli deneyler bırakan bir tarihsel dönem oldu. Daha ilk yıllarından itibaren Sovyet deneyi kurduğu sosyalist sistemle, alternatif ekonomik modellerle, dünya savaşı koşullarında zayıf düşen bir ülkenin kısa sürede nasıl kalkınabileceği konusunda çok önemli bir örnek yarattı. Aynı şekilde Ekim Devrimi ve Sovyetlerin ilanına giden süreç, dünya çapında da devrimci süreçlerin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin gelişimine katkıda bulundu. Mesela Rusya'dan bahsederken az önce değindik, 1905 devrimi, 17 devrimi ve Sovyetler Birliği'nin ilanı 1922. Paralel bir süreç aynı şekilde 1908'de Osmanlı'da, 1919'da Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında ve 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinde aynı paralel süreci görebiliyoruz. Bunlar sadece bir tarihsel iki dönemin üst üste binmesi anlamında değil, birbirlerini etkileyen de süreçlerdi. Yani şöyle kabaca anlatalım, aslında bu çok detaylı tarihi meselelerdir ama Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı'nın Batı ülkelerini yenmesi Sovyet devriminin önünü açan etkenlerden biri olarak kabul edildi. Çünkü beklenen yardımlar Çarlığa zaten zorlaştırılıyordu ve o dönemde bu bunu büyük bir kesintiye uğratmış oldu. Aynı şekilde 17 Ekim devriminin gerçekleşmesi Osmanlı açısından, yani yıkılan Osmanlı'dan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin çıktığı süreçle ilgili olarak Mustafa Kemal ve diğer Cumhuriyet devrimcilerine çok önemli katkılar sağladı. Zaten Kurtuluş Savaşı dönemi Türk-Sovyet ilişkilerine ayrıca değineceğiz. Dolayısıyla bu iki süreç sadece Türkiye örneğinde düşündüğümüzde bile birbirleriyle paralellik gösteren, birbirleriyle etkileşime giren tarihsel süreçler oldu. Tam da bu yüzden zaten Batı ülkeleri ve diğer kapitalist devler Sovyetler Birliği'nin ve oradaki Bolşevik güçlerin başarıya ulaşmasına engel olmaya çalıştı. Sovyetler Birliği aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın o karanlık yıllarında da ve devam eden Soğuk Savaş ortamında Batı'nın dünyanın geri kalanına yönelttiği saldırıların karşısında da önemli bir denge unsuru haline gelmişti. Yani aslında bütün kendi iç ayrışmalarına rağmen Sovyetler Birliği'nin varlığı Çin için de çok önemliydi. Sovyetler Birliği'nin varlığı Vietnam ya da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için de çok önemliydi. Ki Amerika'nın burnunun dibinde kurulan Küba'nın Küba için de çok önemliydi ki bunu biz yer yer ortaya çıkan krizlerde tarihsel olarak hatırlıyoruz. Mesela Küba füze krizi gibi. Yani 1917 Ekim devriminden itibaren başlayan 74 yıllık bir hayat süren Sovyetler, başta Rusya ve diğer eski Sovyet ülkeleri olmak üzere hala dünyanın gündeminde önemli bir yer kaplıyor bıraktığı hatırayla ve etkileriyle. Sovyetlerin bu yüzden varlığı da yok oluşu da dünya çapında çağ açıp kapatan bir işleve sahip oldu ve günümüzde de hala geçerli olan önemli düzeyde miraslar bıraktı bizlere. Peki Sovyetler Birliği dünyaya neler kazandırdı? Kısaca üzerinden geçelim bunların. Öncelikle tabii ideolojisi ve ekonomik modelleri, uyguladığı ekonomik modeller açısından baktığımızda Sovyetler Birliği'nin dünyaya kazandırdıkları arasında sosyal ve ekonomik haklar çok büyük yer kaplıyor. Bugün mesela artık küresel bir norm haline alan 8 saatlik çalışma dediğimiz şey ilk olarak Sovyetler Birliği'nde uygulandı. Hatta bu hemen uygulamaya geçilen bir karar Ekim devriminden yalnızca 4 gün sonra, yani 11 Kasım 1917'de Bolşevik Parti'nin 6. Kongresi düzenleniyor. Bu kararlarda kabul edilen başlıklardan biri de mesai saatleri. Yani Rusya'da 8 saatlik çalışma saatini norm olarak kabul eden ilk ülke haline alıyor Rusya. Ayrıca yine Sovyetler Birliği'nde 10 Aralık 1918'de kabul edilen bir diğer karar, iş kanunu. İş günü bu kararla birlikte haftada 6 gün ve günde 8 saat, gece çalışmasında 7 saat ve yer altında veya ağır ya da tehlikeli işlerde çalışıyorsa 6 saat olarak belirlendi. Yine uluslararası aslında bugün bir kanunlar haline gelen çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler ilk olarak Sovyetler Birliği'nde uygulandı. Tabii ayrıca Sovyetler Birliği vatandaşlarının, oradaki çalışanların tatilleri, dinlenmeleri gibi süreçler için sanatoryumlar, turist sağlık kampları, dinlenme evleri gibi tatil bölgeleri ve dinlenme bölgeleri inşa edildi. Amerikalılar ise örneğin 8 saatlik mesaiye kavuşmaları için 21 yıl daha beklemek zorunda kaldı. Amerika'da 8 saatlik mesai süresi 1938 yılında yasalaştırılabildi. O da devlet kararıyla değil, tam tersine sendikaların çetin mücadeleleri sonucunda elde edilen bir hak oldu. Bütün bunların yanında Sovyetler'de işçilerin yılda bir ay izin kullanma hakkı, meslek örgütlerinin izni olmadan işten çıkarma yasağı, ücretsiz daire edinme hakkı, evden işe ücretsiz ulaşım, kurulan çeşitli süthane denen bölgelerle yeni doğanlara 3 yaşına kadar ücretsiz süt desteği, doğum yapan kadınlara 3 yıl doğum izni, bu da şöyle, ilk yıl tam maaş, sonraki 2 yıl sosyal yardımlar verilerek 3 yıl veriliyor. Bu gibi haklar sağlanıyordu. Ayrıca zaten Sovyetler Birliği topraklarında doğan çocuklar okul öncesi eğitim veya kreş eğitimini de ücretsiz olarak alabiliyorlardı. Yine aynı zamanda ilk kez Sovyetler'de başlatılan bir uygulamaya göre Öğrenciler lise derecesine göre istediği üniversiteye gidebiliyordu ve devlet tarafından da üniversite sonrasında iş bulma garantisi sağlanıyordu. Sovyetler Birliği bilimsel gelişmeler açısından da çok sayıda ilke imza attı. Bu ilklere ekonomik zorluklara rağmen bu arada bu atılımlar yapıldı. Çünkü bilim ve teknoloji devlet teşviki ve devlet desteğiyle, yani özelleşmeden, çeşitli şirketlerin tek elinde olmadan devlet desteğiyle ve devlet teşvikiyle yapılan atılımlar bunlar. Ve merkezi planlamalar yapılarak bütün bu hedeflere ulaşılabilmişti. Hatta Lenin teknolojik gelişmeyi ülkenin ilerlemesinin en önemli araçlarından biri olarak görüyordu. Yazılarında ve konuşmalarında bunu zaten defaatle belirtiyor. Aynı şekilde Lenin'den sonraki liderler de bu anlayışı devam ettirdi. Mesela Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957 yılında dünya yörüngesine ilk uzay aracını gönderdi. Sputnik 1. Ve böylelikle uzay çağını başlatmış oldu. Sputnik hala Rusya tarihinde çok önemli bir yere sahip ki Sputnik haber ajansı veya Sputnik aşısı veya Sputnik ismi verilen çok sayıda diğer başarıda görüyoruz biz bunu. Sovyetlerin başlattığı bu uzay çağının bir diğer önemli adımı da tabii ki de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasıydı. Bu da 7 Mart 1960 tarihinde gerçekleşiyor. 7 Mart 1960 tarihinde Sovyetlerin ilk kozmonot birliği kuruldu. Bu tarihten bir yıl sonra, yani 12 Nisan 1961'de de dünyanın uzaya ilk insanlı uçuşu Sovyet kozmonot Yuri Gagarin tarafından gerçekleştirildi. Yani uzay çağını başlattığı gibi uzaya ilk insan gönderen de Sovyetler Birliği oldu. Zaten Sovyetler de, bugün Rusya Bilimler Akademisi olarak biliyoruz, Sovyet Bilimler Akademisi kuruldu 1925 yılında ve çoğu önemli atılımda bu akademinin çok önemli payı var. Bu akademide fiziksel teknik ve matematik, kimyasal mühendislik ve biyolojik bilimler, yer bilimleri, sosyal bilimler gibi alanlar mevcuttu. Ve bu akademinin 323 aktif, 586 ve 138 yabancı üyesiyle tüm Sovyet Cumhuriyetleri kapsamında 295 kuruluşu bulunuyordu. O erken dönemden itibaren bilime ve bilimsel çalışmaya ve teknolojik gelişmeye verilen önem merkezi düzeyde alınan kararların bir sonucuydu. Dolayısıyla Sovyetlerin kurduğu eğitim sistemi ve bilimsel çalışmaları çok sayıda önemli bilim insanının önemli çalışmalara imza atmasına neden oldu. Mesela birkaçı şu şekilde. Mihail Mil, Sovyet uzay mühendisi. Mihail Mil aynı zamanda helikopter teknolojilerin geliştirilmesinde de öncü isimlerden biri. Aynı zamanda Nikolay Semyonov var. Kimyasal tepkimelerin nasıl oluştuğunu ilk açıklayan çalışmasıyla, hatta Nobel ödülü aldı 1956 yılında. Bir diğer isim Andrei Tupolev. Çok sayıda uçağın tasarlanmasında öncü görev üstlendi. Aynı zamanda dünyanın ilk yolcu süpersonik uçağını yaptı. Igor Kurchatov. Kurchatov ise nükleer fizik alanında çok önemli keşifler yaptı. Aynı zamanda Sovyetlerdeki ilk atom bombası, dünyanın ilk termonükleer bombası ve dünyanın ilk nükleer enerji santrali de onun döneminde inşa edildi. Obninsk nükleer enerji santrali bu. Ve yine Sergey Korolyov, roket teknolojisi alanındaki öncü isimlerdendi. Önemli çalışmalara imza attı. Tabii Amerika ile Sovyetler arasındaki uzay yarışında Sovyet uzay araçlarının baş tasarımcısı olarak çalıştı. Az önce bahsettiğimiz Sputnik'in uzaya gönderilmesi, Gagarin'in uzay uçuşu gibi atılımlar Korolyov'un başarıları arasında sayılıyor. Aynı şekilde Alexander Prohorov da var, lazer teknolojisinin mucidi. Prohorov da 1964 yılında Nobel ödülü kazandı. Bu isimlerin yanında ilk bilgisayar da Sovyetler Birliği'nde üretildi. Bilgisayar teknolojisinde de zaten çok sayıda ilk bünyesinde barındırıyor Sovyetler Birliği. 1936 yılında ilk bilgisayar üretildi ve tabi bu bilgisayar kısmi diferansiyel denklemleri çözebilme kapasitesindeydi. Daha sonra Sovyetlerin ay yolculuğu için tam otomatik bilgisayar yazılımları üretildi. 1984 yılına geldiğimizde Sovyetler Birliği'nde 300 bin adet aktif programcı olduğu biliniyordu kaydedilen rakamlara göre. Ve tabi Sovyetlerin ilk bilgisayar tasarımcısı Sovyet bilim insanı Sergey Lebedev. Lebedev'i de anmadan geçmek olmaz çünkü çok önemli bir yeri var Sovyet tarihinde de, dünya tarihinde de, bilim tarihinde de. Moskova Yüksek Teknik Okulu mezunu ve 1946 ile 52 yılları arasında Kiev Elektroteknik Enstitüsü başkanlığını yürütüyor Lebedev. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı döneminde icat ettiği tank otomasyon ve füze çalışmaları bulunuyor Lebedev'in. Tabi bu sürecin ardından bilgisayar tasarımı işine odaklandı ve 1951'in sonunda MESM olarak kısaltılan ilk Sovyet bilgisayarını üreten ekibe liderlik etti. MESM'den sonra üretilen BESM1'de aynı şekilde 1953'e gelindiğinde Avrupa'daki en hızlı bilgisayar unvanını elinde tutuyordu. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek lazım. Tetris efsanesinden bahsetmek istiyorum. Çoğumuz Tetris oynamışızdır küçükken. Tabii kuşaklar boyunca sayısız çocuğun favori oyuncağıydı Tetris. Tetris de Sovyetler Birliği'nde ve Sovyet teknolojisi sayesinde üretildi. 6 Haziran 1984'te Sovyet bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından üretildi Tetris ve tüm zamanların en çok oynanan oyunları arasında üst sıralardaki yerini koruyor. Ve diğer çok ünlü bir Sovyet ürünü daha Kalaşnikov olarak biliyoruz. AK-47 piyade tüfeği. Bu da Sovyet ordu mühendisi Mikhail Kalaşnikov tarafından 1944'te tasarlandı. Dünyanın en popüler silahı olarak kabul ediliyor. Devam etmeden önce kısa bir şarkı arası daha verelim. Kızıl Ordu Korosu'ndan bir marş daha dinleyeceğiz. We put, yani çıkalım, yola çıkalım, hadi gidelim anlamına geliyor. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndeyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. 100. kuruluş yıl dönümünde Sovyetler Birliği'ni konuşuyoruz. Neden kuruldu, ne kattı, geriye neler bıraktı? Devam etmeden önce frekanslarımızı da hızlıca hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Ayrıca radyomuzu Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Sovyetler Birliği'nin programda saydıklarımız ve sayamadığımızda, yani kitaplar dolusu bir boyutu olur muhtemelen, çok sayıda katkısı oldu dünya tarihine. Tabii her ülke gibi Sovyetler de kendi içinde yaşadığı geri dönüş süreçlerinden büyük zararlar gördü. Ama siyasi alanda halkın doğrudan katılımcı olabileceği bir düzen. Batı'daki vahşi kapitalizmin aksine merkezi ekonominin, ki hala önemli referans noktalarından biridir bu merkezi ekonomik model, ve kolektif atılımların, bunların ekonomik alanda başarabildikleri, askeriye de silah teknolojisinde, uzay araştırmalarında ve sosyal alanlardaki atılımlar, kısacası Sovyetlerin 74 yıllık kısa tarihi hem dünyanın Batı saldırganlığı karşısındaki dengelenmesi açısından hem de bütün bu alanlarda ortaya konan alternatifler bakımından çok özel bir deneydi. Burada Batı saldırganlığı meselesine bir parantez açmak lazım. Batı saldırganlığından kastımız şudur. Batı ülkeleri ve Amerika bugün belirli bir refah düzeyindelerse, bu refah düzeyini sürdürmeye devam edebiliyorlarsa, bunun en büyük sebebi yoksul ülkelerden, 3. dünya dediğimiz ülkelerden ve siyasi olarak bastırabildiği ve ekonomik olarak fayda sağlayabildiği, yani sömürebildiği ülkelerden aldıklarıdır. Sovyetlerin dahası önemli bir diğer güç, başka güç, bir diğer kutup tarafından dengelenmeyen NATO önderliğindeki Batı'nın dünyaya neler yaşattığını zaten biz etnik çatışmalarla, işgallerle, darbelerle ve siyasi dizayn operasyonlarıyla 30 yıldır çok açık bir şekilde görüyoruz. Sovyetleri ideolojik veya siyasi kısmını bir kenara bırakırsak, sadece bir denge unsuru, bir diğer kutup olarak ele aldığımızda bile aynı durumu görüyoruz. Sovyetler Birliği varlığını devam ettirebilseydi, Irak işgali, Suriye iç savaşı, Libya'nın yerle bir edilmesi gibi olaylar bu kadar kolay yaşanabilir miydi? Hatta bugün dahi Sovyetler olmasa bile, Rusya, Çin gibi ülkelerin varlığı olmasaydı, Batı'nın yürüttüğü bu saldırganlık hamleleri, bu işgaller daha zor mu yaşanırdı, daha kolay mı yaşanırdı? Dolayısıyla Sovyetlerin veya kolektif Batı dışındaki bir kutbun, bir gücün daha bulunmasının böyle de bir anlamı bulunuyor. Bugün bile Sovyetler artık olmadığı halde Amerika önderliğindeki bu kolektif Batı karşısında güçlenen bir alternatif gördüğü anda yaptıklarını biz yaşayarak görüyoruz. Çin, Rusya gibi ülkelere yönelik atılan her adımın bu bahsettiğimiz gerçekle doğrudan bir ilgisi var. Yani Batı, kolektif Batı açısından söylüyorum, terazinin diğer tarafında ağırlığı gitgide artmakta olan güçlerin varlığından rahatsızlık duyuluyor. Ve dolayısıyla siyasi operasyonlar ve askeri müdahaleler böyle anlarda ve bu sebeplerle devreye giriyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulduğu 1922'de olduğu gibi tabii çözülmesiyle de yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu dönem kimileri için umut, kimileri için büyük bir felaket olarak tanımlanan bir dönem. Aslında Batı için de çeşitli açılardan felaket olmuş oldu sürecin sonunda. Çünkü Batı ülkeleri Sovyetlerin dağılmasından sonra istediklerini, Rusya'dan istediklerini tam olarak da elde edemedi. Bu tabii yeni dönem hem Sovyet coğrafyasında hem de uluslararası alanda büyük çalkantıları ve altüst oluşları da beraberinde getirdi. Evet, Sovyetler yıkıldı. Son Sovyet bayrağı Kremlin'den indirildi. Ama Amerika önderliğindeki kolektif Batı için değişmeyen tek şey genişleme, kapsama ve kuşatma politikasının sürdürülmesi oldu bu coğrafyaya dair. Mesela NATO, Sovyet tehdidi anlatısına karşı, komünizm tehlikesi anlatısına karşı inşa edilen bu askeri pakt, Sovyetler Birliği dağıldığı halde varlığını sürdürdü. Ya da Amerika'ya bağlı çeşitli medya organları, işte Voice of America, Radio Liberty, Özgürlük Radyosu, Bolşevizm'den Kurtuluş Radyosu gibi Nazilerle birlikte kurulan yayınlar. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, ilk bölümde zaten buna değinmiştik, dezenformasyon konulu bölümümüzde. Bu tür medya organizasyonları Sovyetlere karşı kuruldu. Bunların ardılları Sovyetler Birliği artık olmadığı halde çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyorlar. Demek ki mesele sadece Sovyetlerin varlığı ve yokluğuyla ilgili değil. Mesele kolektif Batı'nın hedeflediği bölgede ne kadar nüfuz edip edemediğiyle, gücünü ne kadar artırdığıyla alakalı bir durum. Buna da zaten siyasette saldırganlık diyoruz. Ve bütün bu organizasyonlar Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu sefer Rusya Federasyonu'nu hedef alarak planlarını, siyasi ajandalarını uygulamaya, sadece Rusya'da değil bu arada, eski Sovyet ülkelerinin tamamı için söylüyorum, bu bölgelerde bu ülkeleri dizayn etmeye, çıkarlarına göre ve şekillendirmeye çalışmaya devam ediyorlar. Mesela Sovyetler Birliği bünyesinde olan ülkeleri bir hatırlayalım. Rusya, Estonya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Belarus, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan. Yani Sovyetlerin dağılmasından bu yana bu saydığım ülkelerde iç karışıklık yaşamayan, etnik sorunların birdenbire ortaya çıkmadığı, renkli devrimlere ve renkli devrim girişimlerine sahne olmayan, ekonomik zorluklar, ekonomik krizler yaşamayan, parası değersizleşmeyen, Batı'ya bağımlılık ya da fakirleşme ya da izole olma dayatmasıyla karşılaşmayan hiçbir ülke yok sanırım bu sayılan ülkeler arasında. Bütün bu ülkelere ilişkin 91'den itibaren, yani Sovyetlerin çözülmesinden sonraki süreçte kaynağının ya da bir tarafının ya da destekleyicisi olarak herhangi bir şekilde kolektif batının bir şekilde bu ülkede yaşanan krizlere dahil olduğunu, çeşitli operasyonlar düzenlediğini ya da düzenlenen operasyonlara destek olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii öte yandan bu saydığımız ülkeler hala da başta altyapı olmak üzere Sovyet mirasından çeşitli alanlarda yararlanmaya, faydalanmaya devam ediyor. Bu noktada önemli olan şu, yani Sovyetlerin dağılmasından sonra Batı'nın, kolektif Batı dediğimiz o toplumun temel beklentisi o büyük Sovyet coğrafyasının tam anlamıyla hiçbir engel olmadan önderine serilmesiydi. Tabii bu beklenti hayata geçmeyince yeniden devreye girildi ve kimi dondurulmuş halde bekletilen, kimi alttan alta devam eden çoğu sorun, problem, çatışma başlığı ısıtılarak yeniden servis edildi dünya kamuoyuna. Tabii burada hem Sovyetler Birliği konuşulurken hem de özellikle son 10 aydır Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyon döneminde bazı tartışmalar yeniden alevlendi. Nedir bunlar? Rusya'nın, Rus yönetiminin Sovyetlere bakışıyla ilgili tartışmalar. İşte Putin'in Sovyetlere bakışı, Lenin'e, Stalin'e bakışı. Hep bir Sovyet referansı da kuruldu çoğu kesim açısından. Kimisi dedi ki işte Rusya Sovyetleri yeniden kuruyor. Kimisi dedi ki işte Rusya'da Putin komünizmsiz Sovyetler kurmaya çalışıyor vesaire. Yani bu noktada aslında Putin yönetiminin ve güncel Rus yöneticilerinin de Sovyetlerle ilgili düşünceleri ve görüşleri çok tartışılıyor. Tabii burada aklımızdan çıkarmamamız gereken bir olgu var. Yani dünya ile ilgili herhangi bir meselede de geçerli olabilir bu. Sovyet halkının, yani Sovyetler'de yaşamış ve o toplumsal hafızasında Sovyetleri de bulunduran bir halkın Sovyetler Birliği'ne bakışıyla bir çalışma alanı olarak, bir akademik çalışma ya da bilimsel araştırma olarak Sovyetlere bakış aynı olmak zorunda değil. Bu birincisi. Tabii ki de yani hatta Sovyet halkının yaşadıkları ve düşündükleriyle başka ülkelerin insanlarının da yaşadıkları arasında farklar var. Yani dünya tarihinde yaşanan bütün altüst oluşlar hem içermeyi hem aşmayı beraberinde getiriyor. Yani şunu kastediyoruz. Rusya'da da bu durum aşağı yukarı aynı şekilde. Rusya'da kimi zaman kötü örnekler olarak anlatılan, kimi zaman da Sovyet rüyası denen bu dönem aslında her geçen gün daha fazla halkın gündemine geliyor. Olumlu yandan düşünecek olursak bu döneme ve bu dönemin sağlam siyasi duruşu her geçen gün daha fazla takdir görüyor ki bu takdir doğrudan Rus politik önderliğinin açıklamalarında da görülüyor. Mesela Putin'in Sovyetlere bakışında da bu açıdan önemli veriler var. Putin şunu söylüyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılması Rusların çoğu gibi benim için de bir trajedi oldu. Tamamen farklı bir ülkeye dönüştük. Binlerce yıl içinde bir araya getirilmiş olan her şey önemli ölçüde kaybedildi. Bu arada bugün Rusya Milli Marşı olarak dinlediğimiz marşın müziği Sovyet döneminden kalma. Yani Sovyetler Birliği marşının müziğini biz dinliyoruz Rusya Marşı olarak. Bu karar da 2000 yılında Putin döneminde alındı. Sözler değiştirilse de müzik aynı kaldı. Çünkü kastettiği şeylere atıf vardı o marşın. Yine Putin 2000 yılında Kızıl Bayrağı'nın da Rus ordusunun bayrağı olmaya devam etmesiyle ilgili bir yasayı geçirdi. Putin'in önerisiyle geçti bu yasa. Yine Putin 23 Temmuz 2004'te Moskova'daki meçhul asker anıtında Yeltsin döneminde sonradan kazınan Volgograd adının Stalingrad olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Şunu söylemek lazım. Özellikle Sovyetlere ilgi duyan, Sovyetleri araştıran insanlar, dinleyicilerimiz varsa aralarında onlar açısından söylüyorum. Bugünkü Rusya yönetimi elbette ki Bolşevik görüşlere sahip değil. Ama Sovyet dönemine ve o dönemin istikrar, egemenlik, güçlü duruş gibi noktalarda olumlu yönde baktıkları aşikar. Örneğin Putin 2000'de ulusal simgeler ilişkin açıklamasında şunları yazmıştı. Şunu söylüyor. Acaba Sovyetler Birliği'nde çalışma kampları ve Stalin'in baskıları dışında hatırlamaya değer hiçbir şey yok mudur? Dunayevski, Şoholov, Şostakoviç, Korolyev'in büyük başarılarına ne diyeceğiz? Yuri Gagarin'in uzay yolculuğunu nasıl değerlendireceğiz? 1945 ilkbaharındaki onurlu zaferi nasıl açıklayacağız? Kızıl Bayrak, Büyük Anayurt Savaşı'nda halkımız tarafından kazanılan zaferin simgesidir. Putin bunları söylüyor. Yani şunu aklımızda tutmak lazım. Gerek Sovyet halkı, gerek Rus siyasetçiler açısından Sovyetler Birliği'nin düşmanı da takipçisi de değil. Yani çeşitli eleştirdikleri noktalar var, eleştirilen noktalar var, çeşitli yanlış uygulamalar ve bunlarla ilgili değerlendirmeler var. Ama sahiplenilen, sürekli atıfta bulunulan ve önemli görülen ve olumlu bulunan yanları da var. Aslında bu tür siyasi meseleler sevmek ya da sevmemekle ilgili de değildir. Az önce söylediğim gibi yani her alt üst oluş bir önceki sistemden içerdiklerimiz ve onları açtıklarımızla ilgilidir. Dolayısıyla Putin yönetiminin de şu an Rusya'da aktif faaliyet gösteren herhangi bir siyasi yapının da Rus halkının da ya da Sovyetlerde yaşamış çeşitli diğer halkların da Sovyetlere bakışını incelerken, değerlendirirken bu gerçekleri göz önünde tutmak önemli diye düşünüyorum. Putin bu arada ayrıca Lenin'in mozolesiyle ilgili de bir tartışma dönemi yaşanmıştı Rusya'da. Lenin mozolesi Yeltsin ve Gorbaçov tarafından kaldırılması öneriliyordu, savunuluyordu. Ama Putin Lenin'i gömmenin Sovyetlerin yaşayan tarihini gömmek olacağını söylemişti ve buna karşı çıkmıştı. Aynı Putin'in başka açılardan Sovyetler Birliği'ni eleştirdiğini de görebiliyoruz mesela. Ama o büyük tarihe kendisi de sahip çıkıyor. Çünkü aslında o ülkenin tarihi bir yerde. Ve yine Putin 2005'te bir Alman kanalına röportaj veriyor ve şunları söylüyor Sovyetlerin dağılmasıyla ilgili olarak. Bu milyonlarca insanı ilgilendiren bir trajediydi. Kirli suyu boşaltalım derken hatayla çocuğumuzu boşaltmıştık diyor. Yani Sovyet coğrafyasında büyük Sovyetler Birliği'nin son yıllarında yaşadığı bütün problemlere rağmen yapılan araştırmaların ezici bir çoğunluğu da Rus halkının ve eski Sovyet ülkelerindeki halkların o eski günlere özlem duyduğunu gösteriyor. Kuşkusuz yani Sovyetler Birliği tekrar kurulacak gibi durmuyor. Ama devam eden saldırılar düşünüldüğünde Rus coğrafyasına ve eski diğer Sovyet coğrafyasına bu birliği oluşturan ülkelerin parçalanmak, yok olmamak ve sömürülmemek için bu birliği oluşturan ülkelerin parçalanmamak, yok olmamak, sömürülmemek, dış güçler tarafından etkilenmemek, dizayn edilmemek ve benzeri durumlara karşı bölgedeki diğer ülkelerde dahil olmak üzere bir arada durmaları gerektiği bence şart. Çünkü kolektif batı dediğimiz toplam kendi çıkarları için, kendi refahı için ve kendi sürdürülebilirliği için dünyanın geri kalanına saldırmak zorunda. Bu saldırı sonucunda elde ettiği çıkarlar o ülkelerin kendileri açısından geleceğinin garantisi. Dolayısıyla bu yüzden aslında bugün çok kutuplu bir dünyanın gerekliliği daha çok öne çıkıyor. Sovyetler Birliği döneminde bu aslında ortada bir durumdu ve Sovyetler Birliği önemli bir denge unsuruydu. Ama Sovyetlerden sonra yaşanan süreç ve Rusya'nın yeniden bir güç olarak tarih sahnesine çıkmaya başlaması neye yol açtı? Kolektif Batı'nın yeniden kuşatma ve çevreleme hamlelerinin hız kazanmasına yol açtı. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz gibi gerek eski Sovyet ülkeleri sürekli saldırı altında bulunan siyasi ya da askeri ya da kolektif Batı'nın hedefinde bulunan Orta Doğu ülkeleri olsun, Türkiye olsun, bu ülkelerin artık bir saldırı örgütü, bir dizayn örgütü, bağımsızlık karşıtı adımlar attığı çok belli olan askeri paktlar yerine eşitler arası bir düzende bir arada durmaları şart. Evet, gerçeğin yörüngesinde bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bugün ve yine aynı saatte hep birlikte gerçeğin yörüngesine girip önemli konu başlıklarını irdelemeye devam edeceğiz. Kapatırken Svyazhchennaya Vayna marşıyla veda edelim. Bu marş Sovyetlerin Nazileri yenilgiye uğrattığı 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü marşlarından. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi Twitter, Instagram ya da Telegram üzerinden doğrudan bana ulaşarak iletebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçeğin yörüngesinde kalın.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.